Ayrım 11.
Binbaşı Potoski söylemeye cesaret edemediği bir şey varmış gibi arkadaşına doğru baktı. Mehmet bu durgunluğun ardından ne geleceğini kestirmiş gibi yevyeni rahatlatacak bir gülüşle sordu. Hadi söyle Valeri, bizim de gitmemiz yakın mı? Bu kadar şeyi bildiğine göre onu da bilirsin. Aslında emin değilim, sadece duyduğum bir ihtimal. Aşağı yukarı her hafta bir bölük Yaltu veya Vidolovskilere katılmak üzere yola çıkıyor. Neyse, kendi bugün daha sıhhatli bir haber alırsın herhalde. Seyit babasının harbe gitmesi ihtimali endişeyle nefesini tutarak dinlerken onun ne kadar sakin güler yüzlü olabildiğine şaşmıştı. Mehmet ayağa kalkıp elini arkadaşına doğru uzattı. Sağ ol Valeri, sanki buradan hiç uzaklaşmamış kadar bilgilendim sayende. Söylemezsin ama eminim sen benim ne gün yola çıkacağımı da biliyorsundur. Sergio ve Valeri birbirlerine bakarak gülümsediler. Yoksa, yo inanamam Ojevski, sen de mi biliyorsun yoksa? Bunca saat evinde yedik içtik, hiç laf etmedin, aşk olsun sana. Keyfimizi kaçırmanın manası yoktu Eminov. Nasılsa bugün öğreneceksin. Mehmet şakacı tavrıyla sağ olun dostlar, sağ olun derken Potoski ile el sıkışarak vedalaştılar. Gitmeden bana uğra Eminov. Potoski'nin sesi sanki olduğundan daha yumuşak duyuluyordu. Yine babası ile binbaşı Mojevski arasında yürüyen Seyit'in kafası bu binaya geldiği andakinden daha da karışıktı şimdi. Yalnız başına kalacak olması, tanımadığı insanlarla yaşamak zorunda oluşu endişeleri hafif kalmıştı. Babasından her an ayrılmak üzere oluşunu tam kabullenmek üzereydi ki onun harbe gideceğini öğrenmek ilave bir endişe getirmişti yüreğine. Babasının elini tutup avuçlarının sıcaklığında kendini emniyette hissetmek istedi bir an. Sonra etrafındakilerden utandı. Bir iki hafta sonra üniforması sırtında buraya talebe olarak gelecek birisinin babasının elini tutup yürümesinin ayıp olacağını düşündü, vazgeçti. Okulun önünden bindikleri araba az sonra onları askeri hastanenin önüne getirmişti. Yolda Mehmet ile Sergio aşağı yukarı biraz evvel konuştukları mevzunun paralelinde mevzularla bir fikir alışverişinde bulunmaya devam ettiler. Seyit tanımadığı, anlamadığı bir tür isimler arasında kendini aptal gibi hissetmekle beraber bütün gayretiyle duyduklarını kafasına yerleştirmeye çalışıyordu. Gün uzun bir gündü ve o nispeten de yorucu, sağlık kontrolü için hastane koridorlarında, laboratuvar aralarında uzun gidiş gelişlerden sonra Mojevski baba oğul Eminovların öğle yemeğine davet etti. Çok şık bir lokantada çok şık hanımlar ve beyler arasında mükellef bir yemek yediler. Aslında öğle yemeği için oldukça geçti ama geriye dönüş saatleri düşünülecek olursa bundan sonraki öğün gece yarısına yakın bir saatte yenecekti. Ayrıca daha terziye uğramak gerekiyordu. Bu da onların en azından bir saat daha geciktirecekti. Lokanta çıkışında arabaların doğrudan terzinin bulunduğu adrese gönderip kendileri yürümeye karar verdiler. Kahvaltıdan bu yana geçen uzun saatler hepsini çok acıktırmıştı ve neredeyse ikişer kişilik yemek yemişlerdi. Sıkı bir yürüyüşün üçünü de iyi geleceği muhakkaktı. Ilık ılık esen rüzgarın eşliğinde Neva'nın küçük köprülerinden birinden geçerek şehrin bir başka mahallesine doğru ilerlediler. Yolda karşılaştıkları genç bir çiftle selamlaştı Mojevski. Çok mutlu oldukları gözlerinden belliydi. Kol kola girmişlerdi ve genç kadının elinde tuttuğu bir kız çocuğu da onlara eşlik etmekteydi. 6-7 yaşlarında olmalıydı. Upuzun sarı saçları elbisesinin mavisiyle aynı renk ipek kurdeleyle toplanıp omuzlarından aşağı bırakılmıştı. Genç çift kibar bir selamdan sonra yollarına devam etti. Mehmet ve Mojevski yollarına devam ederken Seyit'in geride kaldığını fark etmemişlerdi. Seyit durmuş, annesinin elini sıkı sıkı tutmuş uzaklaşan mavili küçük kıza bakıyordu. Yanından geçerken bir anlık bakışmalarından o kadar etkilenmişti ki onun yüzünü tekrar görmek arzusu duyuyordu. İlk defa duyduğu bir histi bu. Hiç tanımadığı bu küçük kızı kaybetmek istemiyordu. Onun yürüdükçe omuzlarından beline doğru sarılan sarı saçlarına hayranlıkla baktı. Minik mavili kız sanki dikkatle seyredildiğinin farkında başını çevirip geriye döndü ve Seyit'e yarı mahcup yarı muzip bir bakış attıktan sonra annesiyle konuşarak yoluna devam etti. Genç çocuk o kısacık anda şaşkınlığını toplayıp ona gülümseyemediği için kendi kendine kızdı. En azından el sallayabilirdi. Birden babasının sesi onu kendine getirdi. Hayrola Seyit, galiba bizimle gelmeye niyetin yok. Hemen kendini toplayıp babasının yanına seyirtti. Yol boyu giderken Hatta daha sonra terzide üniforması için ölçüleri alınırken bile aklında tek bir şey vardı, mavi elbiseli küçük kız. Acaba aşk dedikleri bu muydu? Acaba onu bir daha görebilecek miydi? Onunla tekrar karşılaştırma ihmalinin düşüncesi dahi kalbine çarpıntı veriyordu. Evet, muhakkak ki aşk dedikleri bu olmalıydı. Henüz çok küçük olduğunu kabul ediyordu ama nasılsa büyümeyecek miydi? Acaba büyüyünce karşılaştıklarında birbirlerini tanıyabilecekler miydi? Bütün bu düşüncelerle geri kalan zamanı nasıl geçtiğini fark etmemişti bile. Dönüş yolu için tekrar arabalarına bindiklerinde neredeyse akşam olmak üzereydi. Az sonra şık caddelerden birindeki şatafatlı evden Olga'yı da almışlardı. Olga bütün gününü konuşmakla geçirmiş olmasına rağmen henüz yorulmuşa benzemiyordu. Arabaya yerleşmesiyle beraber sohbeti o yönlendirmeye başladı. Uzadığında kaldığı bütün haberleri son noktasına kadar öğrenmek için sabırsızlanıyordu. O arada yılların tecrübesi ve kadının verdiği kuvvetli önseziyle delikanlıda beliren sessiz ve düşünceli, yarı hayalde hali fark etmişti. Gözleri arabanın tekerlekleri arasında kayıp giden, parke taşlara çevirmiş dalgın dalgın yolculuk etmekte olan Seyit'i göz ucuyla kocasına gösterip sordu. Başka heyecanlı esrarengiz bir şey oldu mu? Mojevski yumuşak gülüşüyle beraber karısına çocuğun üstüne gitmemesi hususunda bir işaret yaptı. Olan bitenin hepsi bu sevgili Olgam. Biz de sana anlattığımız kadarını biliyoruz. Büyükler gülüştüler. Seyit onları duymadı bile. Belki de bir daha hiç göremeyeceği ama bunu düşündüğü kadar da görme arzusu arttığı küçük kızı düşünüyordu. O gece kafası her zamankinden daha da karışıktı. Uzun bir gün geçirmişti. Üstelik çok hızlı yaşanan bir gündü. Hayatında ilk olan birçok olay yaşamış, birçok yeni şey öğrenmişti. Burada insanların günlük konuşmalarının, eğlence ve dertlerinin Yalta'dakilerinden biraz daha farklı olduğunu anlamıştı. Babasının haritada sınırlarını gösterdiği o kocaman Rus çarlığının Japonlara karşı harbi kaybetmekte olduğunu, çarı hiç sevmeyenlerin olduğunu, açlıktan ölmemek için sokaklarda yürüyüşler yapıldığını öğrenmek, sadece okumak, öğrenmek, biraz da eğlenmekle geçeceğini sandığı St. Petersburg yıllarının güzel hayallerini oldukça zedelemişti. O gece neredeyse Olga'nın ağzından çeker gibi aldığı birkaç cümlenin dışında hiç konuşmadı ve yemekten sonra hemen uyudu. Rüyasında küçük mavili kızı gördü. Büyümüşlerdi ve Seyit ona söğüt ağacının salkım dağları altında çiçek veriyordu. Sonraki günlerde adeta bir rüya gibi geçti. Heyecan, sevinç, tedirginlik ve üzüntünün bir arada yaşandığı rüyalar gibi. Bir haftalık St. Petersburg misafirliğinde akademiye resmen kabul edilmiş, çok şık bir üniforması ve gıcır gıcır çizmeleri olmuş babasıyla beraber Çar Nikola'nın huzuruna çıkmıştı. Çar 2. Nikola'nın üniformanın taşıdığı nişanların, madalyonların şatafatlı ve ağırlığı altında ne kadar yumuşak ve sakin bir kişiliği olduğunu hissetmişti. Seyit ve ondan çok etkilenmişti. O güne kadar hayalinde canlandırır, sert, despot, kalın, güler der sesli Çar'la ilgisi yoktu tanıştığı adamın. Tam aksine hem tavırları hem ses tonu onun kadar yumuşak ve sevecendi. Sanki hep karşısındakini incitmekten korkar gibiydi. Nikola hiç de isteyerek kötülük yapacak biri olamazdı. Seyit Nikola'nın sadece kendisine gösterdiği yakın ilgiden etkilendiği için böyle düşünmemişti. Çocuklarından bahsederken gözlerinin parıldaması, konuşurken saksıdaki çiçeğin yapraklarını nazik nazik okşaması, Mehmet'e dostuymuş gibi alçak gönüllülükle hitap etmesi, bütün bu ufak tefek detaylar Seyit'in ona bağlanmasına yol açmıştı. Koca imparatorluğun tek hakimi bilinen insanın gözlerinde tedavisi imkansız bir derdi taşırmacasına hüzün okunuyordu. Seyit onun hakkında konuşulanları düşününce acımadan edemedi. Ziyaretleri aşağı yukarı yarım saat sürdü. Çar'ın huzurundan ayrıldıktan sonra sohbet ede ede Nevski meydanının aşağıya doğru inmeye başladılar. Hep böyle mutsuz mudur diye sordu Seyit. Babası onun kimden bahsettiğini anlamıştı. Mutsuz olmak onun için çok sebebi var. Mutlu olmak için sebebi yok mu? Eminim vardır. Ama herhalde diğerleri daha ağır basıyor. Ama Allah baba o kadar çok şey vermiş ki ona. Mutlu olması gerekmez mi? Haklısın. Allah bazılarımızı doğuştan diğerlerinden ayrıcalıklı yaratır. Ünvanlar, saraylar, servet insanı doğduğundan hazır bekleyebilir. Ama bu o insanın bütün bunlara sahip olup yönetmeye hazır olduğunu göstermez oğlum. Eğer şartlar hazır değilse de sahip oldukları mutluluktan çok hüzün getirir. Çare de öyle mi oldu? Bunu zaman gösterecek. Ancak eminim sık sık Yalta'da bir bağ içisi olmayı bile istediği anlar olmuştur. Sen nereden biliyorsun? Çok sıkıldığı bir gün olmalı kendisi söylemişti. Seyit Koca Çarı kendi bağlarında üzüm salkımları arasında çalışırken düşünerek gülümsedi. Az sonra akşam yemeğinde Mojelsiler'le buluşmak üzere arabalarına bindiklerinde kendilerini rahatlatacak daha keyifli mevzulara dalmışlardı. Seyit Yalta'dan ayrıldığından bu yana geçen zaman içerisinde hayatının çok kısa bir bölümü olmasına rağmen geride kalan toplam yıllarında olduğundan fazla şey öğrenmişti. Yine farkına vardığı bir şey daha vardı ki o da yetişkin insanların hayatlarında sevinç ve hüzünlerinin çok kısa aralıklarla ve daha çok fazla değişkenlik gösterdiğiydi. Ve o da daha 12'sinde olmasına rağmen bu hızlı değişen iş dünyasının içine girmişti bile. Tam bir olayın heyecanlı sevincini yaşarken onu derin derin düşündüren veya üzen yeni bir şeyler oluyordu. Yine öylesine keyifli bir şekilde mektebi yanında götürebileceği çantasını hazırlayıp ertesi sabahı iple çektiği bir gündü. Babası sabahtan yalnız başına takip edilecek işleri olduğunu söyleyip çıkmıştı. Oldukça geç bir saatte döndüğünde ise getirdiği haberler evi mateme boğdu. Eminov ertesi günün ilk treniyle Yalta'ya hareket edilecek birliğe katılmak üzere emir almıştı. Bu da güneş doğmadan evden ayrılması demekti. Seyit haberi duyduğunda göz pınarlarında biriken yaşları zor zapt etti. Hem bir daha ne zaman görebileceğini bilmediği babasından ayrılık hem de bu ayrılığın onun için çok önemli olan bir günde gerçekleşmesi o kadar üzüldü ki herkesin yanında ağlamaktan korkup odasına fırladı. Olga hemen onun ardı sıra teselli etmek arzusuyla odadan çıkarken kocası tarafından durdurdu. Bırak Olga, bırak ağlasın rahat rahat. Sonra çıkarız yanına. Evet dedi Mehmet. Biraz ağlayıp içini dökmesinde fayda var. O kadar çok şey üst üste yaşadı ki ağlamak belki de onu rahatlatır. Haklısın. Olga ipek mendiliyle kendi gözyaşlarını silerek piyanosunun başına oturdu. Parmakları hafif dokunuşlarla piyanonun tuşlarını dolaşmaya başladı. Biraz sonra Mehmet karı kocayı baş başa bırakarak yukarı katta oğlunun odasına çıktı. İçeri girdiğinde onu formasını çizmelerini giymiş yatağının kenarında oturur buldu. Sessiz ve durgundu. Ancak gözlerinin şişinden, burnunun kırmızıklığından oldukça uzun bir zaman ağladığı belliydi. Mehmet'in kalbi sızladı oğlunun haline. Daha ne kadar küçük ve ne kadar çaresizdi. Yarın sabahtan itibaren hayat mücadelesinde neredeyse yapayalnız kalacaktı. Yavaşça yanına oturdu. Ne kadar yakıştı asgari kıyafet sana. Bir cevap alamadı. Onu zorlamaktan ve yeniden ağlamaktan çekiniyordu. Ağır ve yumuşak bir sesle devam etti. Hadi istersen üzündekileri çıkar, aşağıda seni yemeğe davet ettiler. Olga yine harika bir sofra hazırlatmış. Seyit neredeyse duyulmayan bir sesle hıçkırarak konuştu. Ben aç değilim. Aç olmasan da hep beraber oturmamız lazım sofraya. Biliyorsun bu gece çok özel. Yarın herkes kendi yoluna gidecek. Hem Olga teyzeni bilirsin. O kadar özenerek hazırlatmış ki sofrada olmasan seni çok üzecektir. Hadi gel onu kırmayalım şimdi. Sen ne zaman gideceksin? Daha oldukça uzun zamanımız var. Aslında hepimizin bu gece erken yatması gerek ama bu defalık şu saat işini unutabiliriz. Sanırım yemekten sonra şöyle 1-2 saat hep beraber sohbet edip sonra vedalaşırız. Sabah benim çıktığım saatte sizler daha uyuyor olacaksınız. Ben uyuyor olmayacağım. Ben de seninle geleceğim. Mehmet kolunu oğlunun omzuna atarak sarıldı. Ona kendine doğru çekip saçların arasında derin bir öpücük kondurdu. Bu imkansız yavrum. Neden ama? Neden mi? Çünkü herkes yanına oğlunun karısını alıp harbe gitmeye kalkarsa bu işin sonu gelmez de ondan. Ama ben çok iyi ata biniyorum. Tabii sen çok iyi ata biniyorsun. Ama harbe katılmak için ata binmekten başka şeyleri de bilmek gerek. Sonra harp hiç de öyle dışarıdan göründüğü gibi değildir. Harbe gidenlerin çoğu emir aldığı için dövüşür. Hakikaten ne yaptığını, niye orada olduğunu bilen çok azdır. Ama ben senin olmak için gelmek istiyorum. Mehmet iki eliyle oğlunun başını tutup kendine doğru çevirdi ve onun gözlerinin içine bakarak konuştu. Bak yavrum, senin yerin burası. Burada mektebine gideceksin. Bir gün gerektiğinde annene ve kardeşlerine sen göz kulak olacaksın. Sana bir öğüdüm daha var. Sakın sırf sevdiklerinle beraber olmak için inanmadığın işleri yapma. Yarın sabahtan itibaren birçok kararını kendi kendine vermek zorunda kalacaksın. Bu dediğimi hiç unutma. Artık yetişkin bir erkek olmak yolundasın. Hani sünnet olduğum zaman yetişkin erkek olmuştum. Tabii o zaman sadece erkek olmak yolunda bir adımdı. Öyle bir tek olayla olgun erkek olunmaz yavrum. Yaşadığın her gün, karşılaştığın her acı, katlandığın her sıkıntı seni biraz daha yetiştirecektir. Olgunluk dediğin çok yavaş gelir. Sakın acele etme. Her yaşadığından ders almaya bak. Büyüklerinden öğrendiklerini hep deracının bir yanında tut, bir gün lazım olurlar. Seyit babasıyla ayrılmadan evvel son defa sohbet ettiklerinin farkında kendini onun kollarına attı, sımsıkı sarılıp kaldılar. Delikanlı yine ağlıyordu ama bu defa sessizce. Artık acılarını bir çocuk gibi göstermemesi gerektiğini hissediyordu. Mehmet de yaşlı gözlerini kapayıp başını oğlunun yumuşak saçlarına gömdü ve onu ne kadar özleyeceğini düşünerek içi tarifsiz bir çaresizlikle sızladı. O gece bütün ev halkı 2-3 saatlik bir uykuyla yetindiler. Gecenin geç saatlerine kadar kah üzüntülü, kah keyiflenmeye çalışarak, sohbet ederek oturdular ve her ne kadar Mehmet kimseyi rahatsız etmeden sabaha karşı evden çıkmayı planladıysa da buna muvaffak olamadı. Olga bütün hizmetkarların uyanmalarını tembihlediği gibi kendilerini de uyandırmalarını istemişlerdi. Akşam sofrasının toplanmasından az bir zaman sonra tekrar çay sofrası hazırlanmıştı. Mehmet aşağıya indiğinde gaz lambalarının pırıl pırıl aydınlattığı yemek salonunda Olga ve Sergio'nun kendileri beklediklerini hayretle gördü. Ne işiniz var bu saatte ayakta Allah aşkına? Esas sana aşk olsun sevgili Emnov. Senin gibi bir dostumuzu harbe uğurlarken bir çay da ikram etmeyecek miydik? Sağ ol Olga ama inan bu zahmete gerek yoktu. Uykusuz kaldınız. Uyumak için bütün günler bizim sevgili dostum. Sen bizi düşünme. Olga en yumuşak tatlı sesiyle konuşurken bu çok sevdikleri dost için ne kadar endişelendiğini açıkça belli oluyordu. Mehmet'i rahatlatması gereken başka bir mevzu olduğu an hatırlatmış gibi birden konuyu Seyit'e getirdi. Seyit için endişelenme sakın. Sabah onu biz götürürüz mektebe. Ondan sonra da gözümüz hep üzerinde olacak. Onu kendi evladımız gibi sevdik ve öyle de kollayacağız. Evet dedi kocası hararetle. Seyit'ten yana derdin olmasın. Senin yerini tutamam ama yokluğunu hissettirmemek için elimden geleni yapacağım. Ayrıca Zahide de haber verir, ihtiyaçları olursa elimizden geleni yaparız. Gönlüm rahat tut. Ben uzun bir mektup yazdım. Size bırakacağım. Postalarsanız sevinirim. Ona da kötü bir şok olacak. Buna hazırlıklı değildi. Keşke onları da bir kez daha görebilseydim. Günaydın. Başlarının sesin geldiği yöne çevirince kapıda üniformasını giymiş duran Seyit'i gördüler. Sanki dünden bu yana yüz hatları sertleşmiş, ifadesinde birkaç yaş daha büyük bir hava gelmişti. Gel Seyit, gel canım, günaydın. Olga en neşeli sesiyle onu sofraya davet ederken karşısında dün ağlamak üzere odadan kaçan çocuğun durduğuna inanamıyordu. Ama onun mağrur ve sert bir ifadeyle maskelenmiş gözlerinin ilk yalnız kaldığı anda yine ağlayacağından emindi. Oldukça üzüntülü ve kısa süren bir kahvaltı beraberliğinden sonra ilk vedalaşma geldiğinde hepsi kapının önünde ne söyleyeceklerini bilmeden durdular bir müddet. Sessizliği bozan Mehmet oldu. Sırayla arkadaşlarını öptükten sonra valizinin yanında emir bekleyen bir asker gibi dimdik duran oğluna döndü. Ona kollarını açtı ve anında tek vücut gibi sarıldılar. Sergio yutkunarak Olga ise yine mendiliyle gözyaşlarını silerek onları seyrediyorlardı. Öylece sessiz sarılıp kalmışlardı. Sanki o anı durdurmak ve beraberliklerinin son zerresine kadar içlerini sindirmek istiyorlardı. Seyit babasının kollarında onun bir minyatür gibi duruyordu. Evet, oğlundan istemeye istemeye ayrılırken onu anından öptü ve göz göze geldiklerinde artık hoşça kaldan başka söylenecek hiçbir şey kalmadığının farkındaydılar. Mümkün olan ilk fırsatta yazacağım sana. Kendine iyi bak, iyi bir talebe ol. Konuştuklarımızı sık sık hatırla. Tanrı'ya emanet ol oğlum. Seyit'in kısık sesi zor duyuluyordu. Sen de baba. Daha fazla konuşamadı. Zaten babası da onun daha fazla bir şey söylemesini beklemiyordu. Bu hüzünlü an uzatmanın manası yoktu. Açılan kapıdan çıktılar ve Emnov kendisini bekleyen arabaya bindi. Arabacı atların başını istasyon istikametine çevirdikten sonra son süratle uzaklaştılar. Eller sallandı, herkes bir diğerine göstermeden yanaklarındaki yaşları sildi. St. Petersburg daha aydınlanmamış sabahın nemli ve serin saatlerinde sonbahar kokmaya başlamıştı. Seyit birden kendini kalabalık ailesinden, babasının şefkatinden, arkadaşlığından, son günlerde geçirdiği kahkaha dolu yeni hayatından, her şeyden çok uzak hissetti. Hatta düne kadar sıcaklığı güneşiyle onun keyfine katılan yaz bile sanki çok gerilerde kalmıştı artık. Her şey ne kadar çabuk değişmişti. Her yanını saran yalnızlık hissiyle onu iliklerine kadar titretti. Birden babasının Trascoya Selo'dan ayrılırken söyledikleri zihninde yankılandı. Sen kardeşinden daha çabuk büyümek zorundasın. Zira 12 yaşında yalnız kalacaksın derken belki de bu anı kastetmişti babası. Belki de değil, muhakkaktı. Şu an tek bildiği, kendini hiç bu kadar yalnız hissetmediydi. Ancak henüz bilmediği bir şey vardı. O da yalnızlık duygusunun hayatından sonraki yıllarında da onu esaretinde tutacağı gerçeğiydi. 1904 Noel'i St. Petersburg. 1904 aralığında St. Petersburg yine alışık olduğu o soğuk karlı kışlarından birinin ortasındaydı. Noel'e bir hafta kala karlar altındaki şehir adeta bir masal şehri görünümündeydi. Özellikle ana caddelerde ve şehrin kalburüstü mahallelerinde lüks mağaza ve restoran girişlerine gelen bayramın coşkusunu, zenginlerin daha fazla yaşadığını gösteren farklılıklar vardı. Traykolar, arabalar kar üstünde kayıp giderken atların nallarından kalkan toktak sesleri, çıngıraklar, diller, her şey yavaş yavaş yanmaya başlayan lambaların ışığında harika görünüyordu. Mağazaların önlerinde veya caddelerin arı sokaklara doğru daranmaya başladığı köşelerde, tereki kutuların içinden yanan odun ateşlerinin havaya dağılan sıcaklığında ısınmaya çalışan sokak çalgıcıları yerleşmişti. Kimi akordiyonunu, kimi balakayasını veya kemanı ile bastıran St. Petersburg gecesinin sirrine uyan namelerle, gelen geçenin bırakabileceği birkaç kopik veya şanslılarsa rublenin hayaliyle göz kapakları yarı kapalı kendilerinden geçmiş çalıyorlardı. Caddenin köşesinde duran arabadan elinde küçük bir valizle inen genç çocuk, paltosunun yakalarını biraz daha kaldırdıktan sonra çevresini seyrederek ağır ağır yürümeye başladı. Bütün bu sesler ve renkler onu büyülemişe benziyordu. Henüz Morjevskilerin evine varmamış olmasına rağmen arabadan inmesinin sebebi de sokaklardaki bu renkli hayatı yakından hissetmek istemesiydi zaten. Noel süsleriyle doldurulmuş bir antikacı, onun yanındaki müzik eşyaları satan bir dükkanın camına yanaşıp içerisini dikkatle seyretti. Oldukça pahalı yerler olmalıydılar. İçerideki müşterilerin kılıkları ve satıcıların onlara karşı takındıkları tavırlar bunu açıkça gösteriyordu. Sonra hiçbir şey alamayacağı bir mağazayı bu kadar dikkatli seyrediyor olmaktan utandı ve oradan ayrıldı. Az ötede bir genç adam balakayası ile yanık bir Rus halk şarkısı çalarken, ona ancak kardeşi olabilecek kadar benzeyen genç bir kız da aynı yanıklıklı sesiyle eşlik ediyordu. Çiçekli şalı ile saçlarını neredeyse tamamını örtmüş olan genç kızın yüzü, yaktıkları ateşin ardında bembeyaz, mumdan dökülmüş gibi duruyordu. Gözlerinde ise ateşin gölgeleriyle yaşlar arasında gidip gelen pırıltılar vardı. Seyit onun ağlamak üzere olup olmadığını merakı ve endişesiyle uzun müddet seyretti. Bu genç kız ve şarkısı onu uzun zamandır unutmak için kendisini zorladığı yalnızlığını yeniden canlandırmıştı. Ancak şarkı bitip çevreden birkaç kişinin alkışlarını ve bahşişlerini alınca şarkıcı kızın yüzünü öyle tatlı bir gülümseme sardı ki Seyit bir dakika evvelki hüznünden kurtuluverdi. Cebinden çıkardığı bozuk paralardan bir kısmını ateşin yanındaki kutuya bıraktı ve daha fazla gecikmemesi gerektiğini düşünerek hızlı adımlarla Mujevskilerin evine yöneldi. Akademiye başladığından bu yana Seyit'in ikinci çıkışıydı. Aslında hafta sonlarında izni vardı ama